Merhaba.
Hepiniz hoş geldiniz. Erdal Bey'i kaybedeli 10 yıl olmuş. Şaşılacak bir şey. Onu özlemle anmak istiyorum. Biraz Erdal Bey'in kitaplarına dayanarak fikir hayatı ile ilgili, özellikle bilim daha genel olarak akıl ve kültür üzerine söyledikleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu konuşmanın epey bir kısmını daha önce değişik yerlerde yaptım. Bazı şeyleri değiştirdim. Şimdi önce bilimin bütün insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Neden ortak? Çünkü bilimsel bilginin kaynağı olan doğa, bunu genişletebilirsiniz toplum olayları da dahil, hepimiz için aynı, hepimizin gözlemlerini, izlemelerini ortak bir bilgi kaynağı olarak açık. Erdal Bey'in sorusu, bilim neden bizim kültürümüzde bu kadar geç başladı? Tabii bu soru Türkiye'de çok uzun zamandır tartışılan bir soru. Yakın zamanlarda birçok sosyal bilimci, siyasetçi, düşünür, ne bileyim Niyazi Berkes'ten Şerif Mardin'e bu konuda ne tür yaklaşımlar olmuş, hep tartışılan bir konu. Sürekli tartışılacak bu. Burada bilimle birlikte tırnak içinde bazı şeyler demek istiyorum. Neden, nasıl geç başladı? Tabii dünyanın bir yerinde bir kültüre özgü olarak ilk defa yapılmaya başlanan işler başka kültürlere elbette ki karmaşık bir süreçle kısmen nüfuz ediyor. Bunun sorunlu bir süreç olması doğal bir şey. Osmanlılardan beri bu soruya batılılaşma adı verilir. Çünkü akılla ilgili şeyler son dönemde bu tarafa batıdan geldi. Ama mesele aslında batılılaşmadan daha derin bir konu. İşte batılılaşma diye söz edilir. Batılılaşma, batılılaşmama, batılılaşamama, batılılaşmak istemek veya istememek vesaire. Şimdi Erdal Bey'in bilime, akla belli ilgi açıları var. Neden hayatını buna vermiş? Kendi açıklamaları kitaplarından. Bir kere kendi mizacı. Mizacında bir nedensellik merakı, bir olayları açıklama tutkusu var. Ve bunu, bu felsefi bir tavır ama çok doğal olarak kendi içinde bu tavrı bulmuş gençliğinden itibaren. Tabii sahici bir bilim adamı. Sahici bir bilim adamı demek meraklı ve araştırma konusunda ısrarcı olması. Yani yüzeysellikle basma kalıp laflarla yetinmeyen bir konunun içerisine nüfuz edip onun üzerinde çalışmak, zihnen çalışmak. Öyle bir mizacı var. Tabii bu tavır toplum ve siyaset meselelerine yaklaşımını da belirliyor. Bir de bir misyonu var. O kuşakta herkes de paylaştığı bir misyon. Yani Cumhuriyet'le birlikte batılılaşma meselesi. Bizde niye bilime daha genel olarak uluslararası kültürün ortak ve güncel seyrine çok fazla katkı yok. Bir dönem için hiç yoktu denebilir. Bu Erdal Bey'in kuşağını ve ondan önceki ilk Cumhuriyet kuşağının, ondan önce de Osmanlı aydınlarının çok kez dile getirdiği söylenir. Mesela Cahit Arf'tan, Remziye Hisar'dan ikisinden de aynı alıntı var. Neden? Kendilerini doğrudan doğruya bilim yapmaya yönelten dürtü. Neden Türk isimli bir bilim insanı, bir matematikçi, bir kimyacı yok? Bu ben olayım. Bu bütün meslekler için biliyorsunuz o iki cumhuriyet kuşağında çok önemli bir misyon. Okumuş elitin ortak kaygısı bu. Memleket için bir şeyler yapmak. Ve bir kalkınma, aydınlanma modeline oturuyor. Erdal Bey'in konumu tabii bütün o kuşak içerisinde farklı. Çünkü Erdal Bey İsmet İnönü'nün oğlu. Hem Cumhuriyet'in ikinci adamının oğlu, hem de babasının da evinde bir devlet adamı sorumluluğu. O misyonun daha farklı bir düzeydeki yansımasını çocukken görerek yetişmiş. Hem de iyi bir bilim adamı olduğu için bir şey yapmanın, gerçekten bir şeyi sahiden yapmanın, yapmış gibi yapmak değil, ne anlama geldiğini biliyor. Şimdi 300 yıllık gecikme kitabından üzerinde durduğu noktalar. Merak, doğanın yapısını, canlılar aleminin özelliklerini, insanlar arasındaki ilişkileri anlamak isteği, kadercilikten uzaklaşmak, nedensellik ilkesiyle dünyayı çözmeye çalışmak, aletlerle oynamayı sevmek, yani bilim en sonunda bir tabiatla, doğayla veyahut neyi inceliyorsunuz onunla bir girişim, bir etkileşme gerektirir. En temelde alet edevat yapmak, deney yapmak. Ama bir teoloji içinde gerçekten angaje olmak düşündüğünüz şeye. Yeni araç, gereç icat etmeye çalışmak. İnsanları bilime motive eden şeylerden biri. Tüm yaşamını araştırma eylemine adamayı düşünmek. Yani bunun insanın hayatı boyunca yapabileceği bir şey olduğunu. Çünkü o kuşakta çok da fazla örnekleri yoktu bu işi mesleki olarak yapmanın. Bunu düşünebilmek, tabii ki kendine güvenmek, kişisel yeteneklerine güvenmek ve fikir alanında inisiyatif sahibi, girişimci olmak ve özgür düşünmek. Fikrini açıklamaktan korkmamak. Şimdi Erdal Bey'in Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı diye bir kitabı var. Bunu Türkiye Bilimler Akademisi'nin 2005 yılındaki akademi forumunda yaptığı iki konuşmadan derlemiş. Hem İstanbul'da hem Ankara'da konuşmuştu 2003 yılında. Bilimsel devrim ve bilim tarihi üzerine bu konuşmalar. 16 ve 17. yüzyıllarda bilimdeki ilerleme büyük bir sıçramaya dönüşerek tırnak içerisinde devrim halini alıyor. Bu siyasi devrimlerden farklı bir şey. Çünkü bir yöntem, bir olay değil. Bir kere olup ondan sonra da bir arkası gelen bir büyük dönüşüm değil. Yeni bir düşünme ve iş yapma yönteminin sistematik hale gelmesi. Aslında çok da yeni değil. Çünkü sonunda aslında akla, sağduyuya dayanan bir şey. İnsanlığın tarihi kadar eski. Ama bilimsel devrim dediğimiz şey Batı Avrupa'da Rönesans'la birlikte bu işin sistematik hale gelmesi. Bunun bir yöntem olduğunu Erdal Bey altını çiziyor ve diyor ki onun için bilimsel devrimin hep devam ettiğini söylerim. Burada uygarlık yarışı var, güç yarışı da var ve kültür yarışı var. Türkiye'de bilimsel devrimin temelde araştırmalardan kaynaklandığı kabul edilmiyor diye yazmış. Aslında bunun kabul edilmesi, anlaşılması biraz yavaş yavaş olan bir süreç. Kısmen tabii ki kabul ediliyor, bir yaygınlığı var bilimin. Ama daha da ötesinde burada sözünü ettiğimiz şey akılcı yaklaşım dünya işlerine. Şimdi tarihi bağlamda Türkiye'nin Osmanlılardan beri Batı bilimi, teknolojisi, kültürüyle ilişkisi nasıl bir şey oldu? İlk olan şey teknolojiyi almak, kurumları almak, yani okullar kurmak. Meslek okulları, askeri okullar kurmak. Üst yapıyı almak. Bilim alanında araştırmadan önce tabii ders vermek kitap çevirmek, Batı'daki literatürü, öncelikle popüler literatürü Fransızcadan izleyip Türkçe'ye çevirmek, ilk Osmanlı aydınlarının 19. yüzyılda daha çok yaptığı şeyler böyle. Ama ondan sonra gelen bir şey var. Bir kat daha temele iniyorsunuz. O da temel bilim. Yani araştırma yapmak. Araştırıcı bir bakış daha genel bağlamda aslında modern toplumun kültürel temeli. Buradan teknolojiden daha aşağıya fikirlere geliyoruz. Erdal Bey'in bütün kitaplarında vurguladığı tema, bu temel araştırmanın da altında bir fikir tavrı, bir dünyaya bakış şekli olduğu, bir dünya görüşü, bir felsefi altyapı, yöntem. Bilgi edinmenin yollarından bir tanesi, modern toplumun etik, toplumsal ve siyasi yönleri de kısmen dahil olmak üzere her yönüyle anlaşılabilmesinin ve işlemesinin olmazsa olmaz şartıdır. Yani felsefi olarak bakarsanız burada bilgi edinmeye, epistemolojiye bir öncelik var. Çünkü diğer işleri anlamak için etik bağlamda da nasıl davranacağım? Nasıl davranırsam sonuçları ne olur? Bunu anlamak lazım. Bunun için de bilgi lazım. Bu tamamen Atatürk'ün meşhur lafına paralel bir şey. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Burada bakın en diyor, tek demiyor. Bir de hakikat gerçek kelimesiyle tahkik etmek aynı kökten.
Ali, o lafın son kelimesi hep düşürülüyor. Sen de düşürdün. İlimdir, fendir.
Ben bilhassa söylemedim çünkü o lafın implikasyonlarının genel olduğunu Erdal Bey gibi vurgulamak istiyorum. Fen bilimleriyle ilgili olarak değil. Onun için söylemedim onu. Lafın tamamı öyledir. Bilim deyince bilimin yaptığı bazı şeyler var. Bunları insanlar başka alanlarda da, yani bilim adamı olarak değil, vatandaş olarak, insan olarak da yapsalar iyi olur. Sağduyu icabıdır. Ne onlar? Dünyayı incelemek, tecrübelerden bir şey öğrenmek. Kendimizin veya başkalarının tekrarlanmış tecrübelerinden bir şey öğrenmek. Mantık kullanmak, akıl kullanmak, sınanabilir bilgilere itibar etmek. Yani bir şeyin bir kanıtı olması lazım. Ben onu öyle görüyorsam, birisi iddia ediyorsa, başka birisi de aynı şartlarla baktığı zaman acaba olay aynı mı? Anlaşılabilir olmak, nedensellik. Ha, bir şeyin nedenlerini anlıyorsanız o zaman bu şey aynı zamanda anlatılabilir, öğretilebilir, paylaşılabilir bir şey. Bu da bir anlamda bir diyalogun temeli. Dünyaya erişip oradan kanıtlar alabilmek demek. İnsanlar aynı kanıtları alabiliyorlarsa, çok zor olabilir o kanıtlar üzerinde anlaşmak ama prensip olarak diyalogun temeli kanıtlara dayanmak zorunda. Tabii toplum olayları da aynı şekilde. Çok daha zor olmasına rağmen birçok olayına göre toplumun da prensip olarak anlaşılabilirliği var ve en azından anlamaya çalışmak. Öyleyse eğitim de mümkündür. Yani içi boş bir uğraş değildir eğitim. Erdal Bey'in çok alıntıladığı Francis Bacon, 17. yüzyıldan şöyle bu alıntıları Erdal Bey yapmış Bacon'dan. İnsan bilgisiyle insan gücü örtüşür. Bir başka alıntı. Neden belli değilse sonuç elde edilemez. Doğaya egemen olmak için ona itaat etmek gerekir. Ve gözlemde neden olarak görünen eylemde kural olur. Şurada fizik öğrenimi yapmış olmasından buna neler borçlu olduğunu söylüyor. Bunu anlaşılan fizik öğretmenine yaptığı bir konuşmadan aktarıyor kitabında. Gerçekte fizik dersinde Eğer iyi not almak istiyorsanız, ben bir parantez ekleyeyim. Eğer o iyi bir fizik dersi ise tabii, siz de ondan iyi not almak istiyorsanız, olayların nedenlerini öğrenmek zorundasınız. Başlangıçta bilmece çözmek gibi görünse de, sonunda nedensellik ilkesinin varlığını, her yerde geçerli olduğunu bu dersler size öğretebiliyor. Hiç olmazsa bana öğretti. Ve başka yerlerde, tüm yaşamımda faydasını gördüm. Bunun hepsini okumayayım ama biraz durursa siz görüyorsunuz öğrencilere telkin edilmesi gereken yaklaşım öğrenmekle ilgili. Düşünerek bir şeyleri bulmak. Fikirler ve Eylemler kitabından Descartes'in Cumhuriyet Kuşaklarına Etkisi. Şimdi Bell'in Man of Mathematics diye klasik bir matematikçi biyografileri kitabı vardır. Anlaşılan Erdal Bey her zamanki çalışkanlığı ve böyle gönüllü işler, katkılar yapma merakıyla gençken, galiba öğrenciyken bu kitabın birileriyle beraber yapmışlar sanıyorum çeviriyi, şimdi hatırlayamadım. Ama Descartes bölümünü babanızla beraber mi? O Descartes bölümünü çevirdiğini söylüyor. İki kardeş yapmışlar. Öğrendiğim ayrıntılar arasında unutmadığım bir tanesi, Descartes'in bütün ömrümde istediğim şey huzur ve sükun olmuştur demesidir. Bu söz bana bütün bir yaşamı bir düşünce uğraşına adamanın mümkün ve istenen bir amaç olabileceğini göstermişti. Burada bütün Erdal Bey'in yazdıklarında bilim insanının uğraşı konusunda şöyle bir ton var. Mesela tipik bazı prototipler vardır. Prometheus vardır işte, hakikati bulmak için ne mücadelelere katlanmış falan. Faust motifi. Buradaki halbuki doğa yasalarına itaat etmek gerekir diyor. Bir anlamda boyun eğme var ama aydınlanmış bir boyun eğme. Onu anlarsanız neyin olup neyin olamayacağını bilip kullanabilirsiniz. Yani bir farklı bir böyle bir isyan, mücadele motifinden ziyade anlama ve bunun insana huzur verebileceği, bilgi edinmeye çalışmanın insana huzur verebilecek, hayatını vakfedebileceği bir uğraş olması. Bunu Descartes'in çok önemsediği bir sözü olarak alıyor. Bu sözü kendi yaşamını da bir düşünce uğraşına adamanın mümkün ve istenen bir sonuç olabileceğini bana gösterdi diye aktarıyor. Yine aynı metinde Descartes'tan bahsederken, işte düşünüyorum öyleyse varımın hemen arkasından şunu söyleyebilirim. Düşünüyorum öyleyse düşüncelerim de var. Ondan sonra düşüncelerin nasıl varlıklar olduğu üzerine araştırmaya girişebilirim. Buraya bir dipnot koymuş. Bu oldukça enteresan bir yaklaşım. Yani düşünme eyleminden onun öznesi olarak ben öyleyse varım ama demek ki bir de düşüncem var sonucunun çıktığı. Boğaziçi'nde belki burada o konuşmada olanlar vardır. Erdal Bey dipnotunda söylüyor. Bertrand Russell'ın da galiba Whitehead'in de bu düşünüyorum başlangıcından öyleyse düşüncelerim vardır sonucunun çıktığına daha önce işaret etmiş olduğunu Boğaziçi Üniversitesi yaptığım konuşma sırasında öğrendim diyor. Herhalde arkadaşlardan bir tanesi bu noktayı dikkatini çekti. Şimdi tarihle ilgili yine 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı'yı ele aldığında kendi kültürünün yeterli ve üstün olduğuna fazlasıyla bir güven var. Her cevabın dinde ve maneviyatta olduğu fikri var. Değişime kapalılık var. Ve bu da Batı'daki bazı gelişmelerin buralara gelmesi konusunda bir direnç, bir gecikmeye neden oluyor. Sonunda ne oluyor? bazı şeyler kaybolmaya başladığı zaman artık kendine güven ortadan yok oluyor. Bir içgüdü, bir savunma içgüdüsü. Modern dünyayı tehdit olarak görmek ama bir yandan da onun teknolojik ürünlerini edinmek. Bunlara da bir şekilde tırnak içerisinde maneviyat çerçevesinde buraya getirmek. Şimdi bu tabii paradoksal bir proje ama çok uzun zaman hala da bunun yapılmak istendiğini veya böyle yapılabilirmiş gibi gösterildiğini görüyoruz. Burada dinle bilimi bağdaştırma gayreti var. Bu gayretin arkasında sanki dünyayı anlamak için doğrudan sadece dünyaya bakmak yetmezmiş gibi bir yanılgı var. Şimdi Erdal Bey'in yazdıklarında tabii bu implicit içinde ama ben vurgulamak istiyorum. İlla ki en genel manasıyla dini inanç ve bilim bağdaşmaz diye bir şey yok. Ama bağdaşması için epeyce azınlıkta olan türden bir din yorumu lazım. Yani dünya işlerinde bilginin nereden geleceğine din karışmaz. Çünkü dünya bilgisi ancak dünyaya bakarak öğrenilir. Önceden kitaba bakarak veya filanca hoca efendiye göre bilinemez. Bunu kabul eden din anlayışları zaman içerisinde bilimle bağdaşır hale geliyor. Ama kurumsal din genellikle buraya pek gelmiyor veya çok zor geliyor. Erdal Bey tabii doğa yasalarının bilgisini edinmekle, doğanın anlaşılması ile birlikte onun kültürel ve siyasi etkileri üzerinde de duruyor. Doğanın gözlenmesi, yeni doğa yasalarının anlaşılması tarihte bilim tarafında tabii çok önemli bir öncü Galileo. Galileo, onun hemen çağdaşları ve biraz arkasından gelen çağdaşları aslında Tycho Brahe ve Kepler. Daha sonra bunlar gözlemleri ve deneyleri yapanlar. Daha sonra Newton, işte toplumsal taraftaki olaylarda aynı zamanlarda reform hareketi ve kilisenin gücünün azalması Batı'da. Bunlar sanattaki Rönesans'la birlikte çağdaş olaylar. Ortak nokta da ikisi arasında doğayı incelemek farklı şekillerde ve doğayı gerçekçi diyebileceğimiz bir biçimde temsil etmek, resmetmek yaklaşımı. Şimdi burada iki isim mesela akla geliyor. Biri Leonardo da Vinci. Yani mühendis olarak bir anlamda bir ön zaman fizikçisi olarak yaptığı tasarımlarla, onların çizimleriyle, o çizimlerdeki teknikle bir de insan figürlerini nasıl resmettiğini karşılaştırabilirsiniz. Vesalius anatomi, vücudun çok ayrıntılı, işte teşrihe dayanan çizimleri, bunda tıbbın önünü açan insan. Şimdi birkaç resim. Ben Dürer'i seçtim. Erdal Bey'in de sanıyorum sevdiği bir ressam. Böyle çok ayrıntılı, ince ve güzel doğa tasvirleri. Bu da bu resmi ben ilk önce Sevinç Hanım'la Erdal Bey'in evinde görmüştüm. Bu bilimin Türkiye'de 20. yüzyılda gelişmesiyle birlikte aslında çok eski bir bilimsel gelenek, botanik resimlerinin resmin kendisi değil sanıyorum ama konu edindiği çiçek, Türkiye'de yapılan bir buluş, yani endemik bir bitki. Baytoplar çiğdemi, Crocus baytopiorum. Bunu rahmetli Turan ve Asuman Baytop yeni bir tür olarak Türkiye'de bulmuşlar. İşte maalesef onu sormadım. Altta Matthew yazıyor ama Matthew'un resimle ilgisi, çizen kişi midir nedir bilmiyorum ama işte bu da güzel bir doğa betimlemesi 20. yüzyılda Türkiye'den. Şimdi Erdal Bey Sabancı Üniversitesi'nde olduğu dönemde bilim tarihi dersleri verirdi. Bilim tarihi derslerinin bunları Erdal Bey'in bilim tarihi derslerinin malzemesinden aldım. Galileo üzerinde dururdu. Bu Galileo'nun böyle esprili, şakacı, cin gibi bir adam olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir resmi. Galileo'nun yaptığı teleskoplar. Şimdi teleskobun icat edildiğini, dürbün olarak kullanılmak üzere icat edildiğini Galileo duyuyor ve hemen birkaç hafta veya ay içerisinde duyduklarına dayanarak aletten kendisi de yapıyor. Biraz daha iyisini yapıyor. Ve Galileo bunu gökyüzüne tutuyor. İlk defa gökyüzünü teleskopla gözlüyor. Çünkü acaba gezegenler mi Güneş'in etrafında dönüyor yoksa her şey Dünya'nın etrafında mı dönüyor? Bu sorunun o vakte kadar tabii ki gözlemle sınanamamış alternatif cevapları var. Eğer Dünya'nın etrafında bütün gezegenler dönüyorsa mesela Venüs başka türlü görünecek. Ama Güneş'in etrafında görünüyorsa, yani Kopernik haklıysa, Galileo Kopernik'in haklı olduğuna inanıyor. Ama o vakte kadar henüz bir bilimsel deney, gözlem yapılmış değil. Teleskobu yaptığı zaman aklında bu var. Yani yüz küsur yıldır tartışmakta olan işte kim kimin etrafında dönüyor. Ve müthiş bir şey. Buna baktığı zaman hiç beklenmedik bir sürü şey buluyor. Mesela Satürn'ün halkalarını buluyor vesaire. Ben bir tanesini burada vereceğim. Soldaki Galileo'nun kendi eliyle yazdığı notlar, böyle arka arkaya yaptığı gözlemlerden, Jüpiter'in etrafında küçük küçük başka nesneler var ve bunlar dönüyorlar Jüpiter'in etrafında. Biz yandan baktığımız için böyle görüyoruz onları. Ama aslında yörüngede dönüyor olmaları lazım. Sağdaki bunlardan bir sürü var. 22 küsur kaç tane şimdi hatırlamıyorum. En önemli 4 tanesinin modern teleskoplarla çekilmiş resimleri. Şimdi böyle görüyoruz. Ama ilk defa Galileo ilk teleskopla bunları görüyor. Ve bu ne diyor size? Jüpiter'in etrafında dönen bazı şeyler var. Ha, demek ki her şey Dünya'nın etrafında dönmüyor. Bu dinamit. Eski düşünceye göre. Çünkü biliyorsunuz yani her şey Dünya'ya göredir, her şey Dünya'nın etrafında döner. Hayır, öyle değil. İşte başka bir şey var. Şimdi buradan başlayarak bilimde ne oldu? Kopernik'in Güneş merkezli evren modeli bir kere doğrulanmış oldu. Arkasından gözlemlerden soyutlayarak Kepler gezegenlerin nasıl hareket ettiklerinin 3 yasasını buldu. Neden öyle hareket ettiklerini anlamadı ama çok sistematik. İşte elipste dönüyorlar, Güneş elipsin bir odağında, şu şekilde şöyle hızlarla gidiyorlar falan. 3 tane Kepler yasası var. Bu yasaları çözerek Newton bütün cisimlerin birbirini çektiğini ve bu çekim yasasının 1/2 aralarındaki mesafenin karesi gibi olması gerektiğini, kübü olursa elips olmuyor yörüngeler. Bunu Kepler, pardon yasaları gözlemleyen Kepler, Newton da buradan temel doğa kanunlarını, tabiat kanunlarını buldu. Bunun arkasından tabii Newton'un kendisi de çok dindar bir adam ama şöyle bir mesele çıkıyor. Bu tabiattan öğrendiğimiz doğa yasaları cisimlerin hareketini, bir gezegenin hareketini belirliyor. Bunların geçmişte nerelerde olduklarını hesap edebiliyoruz. Gelecekte nerede olacaklarını hesaplayabiliyoruz. Ve hakikaten de orada oluyorlar. Yani ne zaman işte o gezegen ötekinin şurasında olacak, önüne geçecek, güneş tutulması olacak falan. Her şey hesaplanır hale geliyor. O zaman üstelik de gök ve yer cisimleri aynı yasalara tabi. Yani Newton'un meşhur elmanın düşüşüyle Ay'ın Dünya etrafında dönüşü, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü aynı tabiat yasasının icabı. Bu bir kere yerle gök arasındaki ayrımı kaldırıyor. İkincisi de doğa yasalarının nedensellikle bir kere anladığınız zaman temel doğa yasalarını, ondan sonrasının belli olduğunu. Bu o zaman an be an tabiatın işleyişine her an karışıp müdahale edebilen bir tanrı fikrini, yani her ne oluyorsa bütün ayrıntısıyla Tanrı bununla uğraşıyor fikrini kaldırması gerekiyor bu yeni bilimin. O zaman inancın şöyle bir şekil alması gerekiyor. Bir Tanrı'ya inanıyorsanız en baştan doğa yasalarını da o vaaz etmiştir ama ondan sonra karışmıyor. Yani bir anlamda kaderciliği ve kaderin de hiçbir şekilde anlaşılmaz bir şey olduğunu, her an birdenbire değişebileceğini doğa yasalarını anlamak ortadan kaldırıyor. Tabii bu fikirler, yani doğadan öğrendiğimiz şeylerle teoloji arasındaki ilişki, Hristiyan kültürlerinde olsun, İslamiyet'te olsun 12. 13. yüzyıllarda tartışılmış. Doğal bir tartışma. Ama bir yerde bu tartışmanın devamı gelmemiş. Öbür tarafta belli mücadelelerden sonra bilimsel devrimin olduğu zamanlara kadar yaşamış ve ondan sonra da ayakları üzerine basmış bir tartışma. Şimdi bu 21. yüzyıl başından bu alıntılar Fethullah Gülen. Şunun için söylüyorum, şimdi yönetimde olan rakip cemaatlerin görüşleri de bundan farklı değil. Bakın ne diyor? İlim evet önemli bir hidayet rehberidir. Hele bir de vahye dayanıp, vahiy ile beslenir ve şeytani şerarelerden kurtulabilirse. Alttaki de biraz daha uzun, onu okumayacağım. Güneş ile ay amansız bir yarışta falan. Şimdi burada bütün modernlik, bir yandan bilim yaparız, teknoloji yaparız şeyine rağmen temelde tabiatı anlayabileceğimizi ve gözlemden anlayabileceğimizi reddediyor. En sonunda vahiye bakarım diyor. Bunu demekte tabii çok farklı dini liderler, dini ve siyasi liderler aynı noktadalar. Ve bu nokta bütün iddialara rağmen modernlikle, yani dünya işlerini dünya bilgisine göre yapmakla bağdaşmayan bir nokta. Erdal Bey bu konularda düşünce bağlamında çok emek harcamış. Ama aynı zamanda ne oldu bitti? Özellikle de yakın zamanda, yani Cumhuriyet'ten sonraki zamanda da Türkiye'de bilim artık gelişiyor. Kendisinin de içinde olduğu bir süreç var. Onun tarihini yapmaya, en son dönemin bilim tarihini yapmaya ilk başlayan insan diyebiliriz. Kendi gayretiyle, etrafındaki arkadaşlarıyla, işte bu sonra başımıza bela olan Citation Index denen şeyi ilk önce Türkiye'de bazı şeylerin, istatistiklerin çıkması için kullanmaya başlayan insan yine Erdoğan'ın önü. Türkiye'de bilim yapıldığını, yetmez ama bir miktar yapıldığını, başladı, ilerliyor. Bunu halka anlatabilmeyi çok önemsemiş. Çünkü burada önemli bir güven meselesi var. Yaparsan oluyor. İşte mesela bir küçük kitapçı var Osman Bahadır'la birlikte yaptıkları. 1933 üniversite reformunda ne oldu tam olarak? Önce neydi, sonra ne oldu? Yani ne öncesi tamamen karanlık, kötü bir şeydi, ne sonrası birdenbire ihya oldu ama ne oldu? Ve değişik disiplinler için karşılaştırma olarak bu kitapların bir kısmı yazıldı. TÜBA'da sonra çıkmadı. Umarım o proje sonuçlanır bir gün. Dünyaya yansıması Türkiye'de yapılan bilimin, işte fizikte ne yapıldı, matematikte ne yapıldı, kimyada ne yapıldı, kimya yayınlandı. Jeoloji galiba yayınlandı, bilmiyorum. Sonunda yayınlandı. Evet, o da yayınlandı. Neler ne kadar yankı yapmış, ne bulunmuş, konu neymiş? Yani bir de şey yapmıyor hiçbir zaman. Gerçekten düşünen bir insan olduğu için. Böyle işte sayılar, işte şu kadar tane cetvel yapıp şu kadar tane yayın. Onları tabii yapmak lazım, onları yapıyor da. Ne yapmışlar bunlar? Yani yayının içeriği yeni olan neydi? Oradaki buluş neydi? Bunları tartışıyor. Ve bunu yaparken tabii son derece dikkatli ve kadirbilir bir insan. Bunun en önemli örneği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1950'lerdeki çalışma arkadaşı, meslektaşı Besim Tanyel'le ilgili yazdıkları. Besim Bey, fizik, nükleer fizik, fizikte katkılarından ziyade Türkiye'de bilimin gelişmesi çok önemli bir şey yapmış. Amerikalılar bu işte 50'lerin sanıyorum 56-57'de falan Uluslararası Atom Enerji Komisyonu kuruluyor. Bir siyasi bir zemin var. İşte atom çekirdeğinin barışçı amaçlarla kullanılması tıpta vesaire. Bunu bütün ülkelerde bir takım programlarla yaymak istiyorlar. Tabii Amerikan dışişleri açısından bu önemli de bir propaganda amacı. O zaman dış işlerinde bu işten sorumlu, NATO ilişkilerinden sorumlu bir büyükelçi Hüveyda Mayatepek, Fen Fakültesi Besim Tanyel'i buluyor. Besim Tanyel de önce bizim dışişlerine, sonra bunu hiç istemeyen, çünkü programı değiştirir, uzatır, işimizi bitiremeyiz diyen Amerikalılara kabul ettiriyor ki sadece bir takım işte parasal yatırımlar Türkiye'de bir reaktör kurulsun, işletilsin de olmaz. Bunları işletmek için temel bilim yapacak bilim insanları yetiştirmek lazım. 30 veya 50 tane birkaç yıllık burs parası konmasını sağlıyor. Reaktör falan kurmadan önce. Bu insanlar, bu Besim Tanyel'in fikri ve Besim Tanyel'in ısrarıyla bu insanlar, işte Erdal Bey'in kuşağı, Erdal Bey de bununla bir dönem sonra Amerika'ya gidiyor, Feza Gürse'ye gidiyor. Birçok ismini bildiğimiz başka insanlar gidiyor. Bir kısmı Türkiye'ye döndükten sonra da konularla ilgili çalışıyorlar. Ama önce insan yetiştirme fikri. Erdal Bey de bunu birkaç yazısında Besim Tanyel'i herkes unutmuştu. İşte gazeteye bezi yazdı. Besim Bey bunu yaptı Türkiye'de diye. Bunu anlattı. Bu temel bilimlerde ilk araştırmacılarla ilgili kitabın ilk giriş sayfaları. Birçok isim var burada. İlk dönem insanlar. Şimdi Erdal Bey tabii bütün bunları hep fikir bağlamında neler düşündüğünü, kitabı neler yazdığını konuştuk. Hepinizin bildiği gibi çok zor bir şey de yaptı. Böyle bir şey olmaz. Hele Türkiye'de hiç olmaz. İşte siyaset öyle akıl makıl kaldırmaz. Bağırıp çağıracaksın falan şeylerine rağmen çok önemli bir takım girişimler yaptı ve siyasetçi olarak bence başarı kazandı Türkiye'de. O girişimlerin bazıları belki yeterince hazır değildi toplum, siyaset yeterince irdelenmedi falan filan. Türkiye'ye çok zaman kazandırabilecek bazı şeyler yapılamadı, sonunda gerçekleşmedi. Ama Erdal Bey olmasaydı bunlar denenmezdi bile. Çünkü yeni bir şey getirdi. Yani ya bu siyasette de birazcık da düşünmekle ilgili şeyler de açıkça düşünmek, yani gizli hesaplar değil. Ama siyasetteki yöneticiliğinden önce tabii bilim yöneticiliği yaptı ve siyaseti bıraktıktan sonra da tekrar TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak bu bilim yöneticiliğine döndü. Çeşitli kurumların kuruluşunda, işleyişinde çok önemli katkıları olmuştur. İlk önce Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, sonra ODTÜ, ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi. Sonra TÜBİTAK'ta ilk defa Türkiye'de bir temel bilimler araştırma enstitüsü modeli kurdu. Kısa bir dönem yaşadı, sonra tekrar dirildi falan filan. Hala bir şeyler olur belki. Burada ne yapıyor? Böyle bir adacıklar kurup belki iyi kötü 3-5 tane bilim yapan insanı bir grup içerisinde tutmaya, Türkiye'de yaşatmaya bir böyle bir çekirdek oluşturmaya çalışıyor. Daha geri gidersek, hani Erdal Bey TÜBİTAK Bilim Kurulu'na 1994-1997 döneminde tekrar geldi. Ama TÜBİTAK'ın ilk kuruluşu 1963 yılında genç bir adam olarak ona büyük katkıları var. Ulusal gözlemi var. Ulusal gözlemi Türkiye'de astronomların uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve böyle bütün bir camia olarak çok emek verdikleri bir konu, ama değişik yönetimler bunu bir benimsemişlerdir, bir benimsememişlerdir, para vermişlerdir, vermemişlerdir. Sonunda ulusal gözlemi 1993'te yapılması için izin alındı. 1997'de Erdal Bey'in
Yani 1993'te bu başlangıç adımı atıldığında Erdal Bey başbakan yardımcısıydı. Süleyman Bey de, Erdal Bey de, özellikle Erdal Bey tabii çok buna destek oldular. Tosun Terzioğlu da TÜBİTAK başkanıydı. O büyük bir fırsat yakalandı o zaman. Ha, şeyi yazmamışım oraya. Erdal Bey tabii TÜBAN'ın da kuruluşunu sağladı, Türkiye Bilimler Akademisi. Bütün bu kurumlara krizler oluyor. Yani Türkiye Bilimler Akademisi'ne de işte hükümet el koydu. Ama bir birikim de oluyor. İnsanlar bir araya geliyor, bir gelenek oluşuyor. Onları kapattılar, biz de yenisini kurduk. Yani Erdal Bey'in yaptığı birçok şey sonunda nesilden nesile bir iz bırakarak büyüyor. Zaten kendisi de gerçekçi bir iyimserdi. Şimdi ulusal gözlemi de işte yapıldı, çatısı yapıldı. Ondan sonra ne zaman buradan ne kadar yayın çıkacak? Hep bunu izlerdi. Beni her görüşünde sorardı. Ben de biraz mahcup olurum. Çünkü o kadar hemen çıkmıyor. Yani Erdal Bey de bunu bilir ama hep şeydir işte, ne keşifler var, ne yaptınız falan diye sorar. Şimdi biraz ulusal gözleminden bahsedeyim. Bunu daha önce de o gözleminin kurucusu olan başkalarını da anarken gösterdim. Çok sevdiğim bir resim bu. Burada gözlemin inşaatı sırasında bunu ben çektim. İşte Amerika'dan gelen bir kubbe, Rusya'dan gelen bir teleskop. Dağın başı bu, 2500 metrede. Önce yollar yapıldı. Onlar böyle işte vinçlerle, özel vinçlerle oralara çıktı. Bu kocaman şey, işte 4 metreye yakın çapı var bunun. Alüminyumdan yapılmış. Vinçle alınıyor. Böyle bir 10-15 santim gibi hassasiyetle oraya buraya çarpmadan. Aslında sonunda çarptı ama düzeltildi, bir şey olmadı. Bu kas dağın üzerine oturtuluyor. Böyle kuruluyor. Bu oradaki ilk teleskop kubbelerinden biri. İlk 3 teleskop. Şu küçüğü şimdi artık kullanılmıyor. İlkinin gelmesinde olduğu gibi o küçüğün gelmesinde de rahmetli Hakkı Ögelman'ı almak isterim. Onun çok katkısı var. Bir robotik bir teleskop. Türkiye'de ilk otomatik olarak gözlem yapıyor. Uzaktan kontrol ediyorsunuz. İyiydi. Şimdi miadını doldurdu yani. Kimsenin kusuru yok. Hep herkes kötümserdir ya, yani her şey batıyor bizim memlekette falan diye. Öyle değil o kadar. Şimdi bu ulusal gözleminin kuruluş töreni. Erdal Bey'i görüyorsunuz. Tosun Terzioğlu'nu görüyorsunuz. Ortadaki açık renk elbiseli Zeki Aslan, ulusal gözleminin ilk müdürü. Birkaç astronom arkadaş arkada görünüyor. Osman Demircan, Zeynel Tunca. Tosun'un hemen yanındaki bir sonraki TÜBİTAK başkanı, o sırada devralıyor Dinçer Ülkü. Sağdaki iki kişi Rus ve Tatar tarafından koyu renk elbiseli Raşit Sunyaev, çok önemli bir bilim adamı. Ve bu teleskopun işte Türkiye'ye gelişinde onların ortaklıkları var. Devam edelim. Burada Erdal Bey'in işte basın falan gelmiş, açılış töreni görüyorsunuz. Burada ben varım 20 sene önce, Erdal Bey 20 sene önce, Cemal Aydın Ankara Fen Fakültesi'nden, rahmetli Dilhan Eryurt, Türkiye'de teorik astrofiziğin kurucularından, işte Zeki Aslan. Bilhassa dün bu konuşmayı hazırlarken bu kravatı bulursam takayım dedim. Aynı kravat, evet. Erdal Bey'in Nusret Gökdoğan. Nusret Gökdoğan da Türkiye'deki ilk astronomlardan, işte İstanbul Üniversitesi'ndeki geleneğin kurucusu ve Nusret Hanım ondan biraz daha genç olan nesilden Abdullah Kızılırmak Ege Üniversitesi. Onlar çok öncülük ettiler. Onlar için bir hayaldi Türkiye'de bir gözlemevi kurulsun. Ondan sonraki nesil işte bazıları burada. Bu iş oldu. Bunlar o kadar güzel resimler değil ama ulusal gözlemindeki teleskobun ilk çektiği resimlerden. Onun için bunları tutuyorum. Şimdi bu sene bu ulusal gözleminin 20. yılı. Tesadüf bu 20. yüzyılda birkaç tane orada yapılan yahut orayla çalışan astronomların yaptığı güzel buluş oldu. Onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi, şimdi son 20 yıldır falan bizim güneşimiz gibi yakında gözlem yapabildiğimiz, ulaşabildiğimiz bir gezegenin varlığını sezebildiğimiz birçok yıldızda gezegen aranıyor ve bulunuyor. Yani aşağı yukarı bütün yıldızların gezegen sistemleri var diyebiliriz. Şimdi ilk defa bu sene bizim ulusal gözlemleriyle Japonya'da bir gözleminin gözlemleri birleştirilerek bu bulanların bütün astronomlara gönderdiği mesajdan bizden 212 ışık yılı çok yakın demek. 212 ışık yılı uzaklıktaki işte filan type türünden bir kırmızı dev olan HD 208-897 etrafında Jüpiter'in 1,5 katı kütleli ve yörünge dönemi 350 gün yani dünyanın yılından birazcık kısa yörünge dönemi bir gezegen keşfettiler. Bunu bu sene yayınladılar bu dergiden. Yazarlar işte verileri ulusal gözleminden almışlar ama Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden astronomlar. Evvelsi günde Nature'da bir küçük makale çıktı. Bu makalenin konusu çok enteresan. Buradaki görüyorsunuz kalabalık bir yazarlar listesi var. İçlerinde şu gördüğünüz Türk isimler var. Bu öte gezegen bulmak gibi artık rutin bir buluş değil ama bu insanların belki buna katkısı çok da büyük değil. Çünkü büyük bir ekip içerisinde. Nitekim altında diyor ki, işte şu gözlemlerinden gelen veriler kullanıldı. Şu yazarlar da bu projenin hazırlığına, verilerin indirilmesine, makalenin yazılmasına katıldılar. Bizimkiler o kategoride. Bunu şunun için söylüyorum. Bilime olan katkı illaki böyle en büyük buluşu biz yaptık değil. Bunun bir rutin tarafı var ve bilim yapmak bu. Ama buradan da çok enteresan sonuçlar bulabiliyorsunuz. Şimdi buradaki hoş şey şu. Bakın Türkiye'de Ege, Adıyaman, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun, Atatürk Üniversitesi Erzurum ve 18 Mart Üniversitesi Çanakkale'den insanlar bu uluslararası grubun içerisinde. Bir de buldukları şey pek hoş. Şimdi onu sizle paylaşacağım. Şimdi ben de bu yazı ve mesajlaşma dolayısıyla öğrendim ki Haumea adında, neden bilmiyorum Haumea adı, bir cüce gezegen var. Cüce gezegen ne demek? Biliyorsunuz Plüto bir gezegendi. İlkokulda öğrenirdik işte Uranüs, Neptün, Plüto diye bitirirdik. 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği bunu gezegenlikten çıkardı. Niye çıkardı? Çünkü ona benzer başka şeyler bulunmaya başladı. Özel değil, fazla küçük vesaire bir takım kriterler var. Şimdi bunlara cüce gezegen deniyor. Bunlar Neptün'den öte Plüto'nun bulunduğu yerlerde bir sürü var bunlardan. Bunlardan bir tanesi bu Haumea. Bu Haumea Güneş'ten 7,65 milyar kilometre uzakta. Bizim dünyanın yörüngesi 150 milyon kilometre. Yani epeyce uzakta. Ve yılı ne kadar not etmedim bilmiyorum. Ama kendi etrafında dönüşü çok hızlı. 3,9 saatte dünyanın bir günde yaptığı dönüşü yapıyor. Etrafında bir de bunun kendi uyduları var. Yani kendisi Güneş'in etrafında dönüyor. Aynı dünyanın ayı gibi. Bunun da küçük küçük birkaç uydusu var. Şimdi bu makalede bulunan şey şu. Bu Haumea'yı izliyorlar. Ve ne zaman arka plandaki yıldızlardan birinin önünden Haumea'nın geçeceğini hesaplıyorlar önceden. Bunu izlerseniz arkada bir yıldız var. Arkada bir yıldız var. Önünden Haumea geçiyor. Yıldız şu mesela. Yıldızın ışığı birden azalıyor çünkü kapandı. O sırada sadece Haumea'nın kendi azıcık ışığını görüyorsunuz. Sonra çıkıyor. Bu olayı dünyanın farklı yerlerinden gözlerseniz farklı farklı kesitlerini alıyorsunuz bu Haumea'nın gölgesinin. Ve bu nesnenin biçimi anlaşılıyor. Biçimi küre değil. Ve silindir simetrisi de yok. Yani bir eksene göre simetrik de değil, üç eksenli. Yani nasıl söyleyeyim, Amerikan futbol topu gibi bir nesne. Şimdi bunlara bakalım bir. Tabii bu bulunuyor. Bir de kendisi böyle çarpık, bir de etrafında bir halkası var. Satürn'ün halkası gibi. İlk defa bir cüce gezegenin halkası bulunmuş oluyor. Şimdi şu yukarıdaki resim, oradaki değişik izler görüyorsunuz. Mavi, kenarları kırmızı çizgiler. Dünyadaki konumları farklı gözlemevleri ne göre? Bu cisim arkadaki yıldızı farklı bir şekilde kapatıyor. Yani yıldızın izi derseniz cisim önden geçerken. Mesela filanca gözleminde, o Çekoslovakya'da bir gözlemi galiba. Biri Macaristan, biri Çekoslovakya ortadaki. Oradan öyle görünmüş ama İtalya'daki Asiyaka gözleminden yıldızın başka bir kesitini görüyorsunuz. Bunları bir araya koyunca biçimi çıkıyor. Arkasından da sağdaki resim. Bu cismin etrafında bir tane halka var. Halkayı da buluyorlar. Çünkü halka da kısmen o yıldızı örtüp geçiyor. Ne buluyorlar? Şimdi halka cisimden 2200 kilometre uzakta. Cismin kendisinin 3 farklı ekseni var. Yamuk ya. Bir ekseni 1160, şurada görüyorsunuz aşağıda. Biri 850, biri 500 kilometre. Şimdi arkasından bir şey daha yapıyorlar fizikçiler. Bu 3 eksene bakarak acaba bu cisim sıvı mıdır? Yoksa toprak, taş, kaya falan öyle bir şey midir? Çünkü sıvı bir cisim olursa sıvı cismin belli bir dönme hızında alabileceği biçimler hesaplanabiliyor. Chandrasekhar'ın meşhur bir kitabı vardır. İşte o kitaba bakıyorlar. Bu cisim sıvı olamaz. Bu kadar çarpık, bu hızla dönen dengede bir sıvı olamaz. Ve bu üç boyut, yani üç ayrı eksenin uzunluklarına dayanarak cismin böyle bir kumlu topraklı, yani tek bir sert kaya değil ama kayalardan falan oluşmuş, yani katı bir yapısı olduğunu da çıkarıyorlar, yoğunluğunu ölçüyorlar vesaire. Bitti. Bu Ulusal Gözlemevi'nden ufkun görünüşü. Şimdi soru sormak isteyen varsa Yaprak.
Ali, son konuda birden aklıma takıldı, bu Haumea dedin değil mi?
Haumea.
Haumea, neyse tam mı? Bu gezegen Cik, benzerleri de var dedim. Bunlar acaba Titius-Bode yasasına uyuyorlar mı? Çok merak ettim.
Bilmiyorum. Bu makalede bir şey söylenmiyor ama öbür gezegenler de tam olarak uymuyorlar. Gezegenlerin Güneş'ten uzaklıkları arasında sistematik bir ilişki olduğunu söyleyen yarı ampirik bir yasa. Ama ömür uyuyor olsaydı mutlaka, yani hemen abstract'te yazarlardı bunu.
Üç eksenden bahsettin. Acaba hangi eksen etrafında dönüyor?
Ha, en kısa eksen etrafında dönüyor. Yani yine Amerikan futbolu düşünürseniz şunun etrafında şu dönüyor. Ve bunun stabil bir sistem olabilmesi için bekleyeceğiniz gibi o bulunan halka bu cismin ekvator düzleminde, bu böyle böyle dönüyor. Sivri ucu halkanın değişik yerlerine bakıyor. Onun için halkanın konumunda bir rezonans var. Yani halka içinde dönen parçacıklar ne hızla dönüyorlarsa cismin kendisi onun 3 katı hızla dönüyor. Cisim 3 tur atıyor halkadaki bir tane toz parçası bir tur dönene kadar. Evet.
Erdal Bey'in bu fiziğe olan katkısı, Wittgenstein olan teoremiyle birkaç şey söyleyebilir misiniz?
Wigner'le.
Wigner, doğru.
Şimdi Erdal Bey'in o fiziğe olan en büyük katkısı ve biliyorsunuz yine yaklaşık 20 yıl kadar önce çok önemli bir ödül aldı bunun için. Ben bunu çok iyi anlatamam. Muhtemelen Cihan belki daha iyi anlatır ama fizikte simetrileri anlatan bir grup teorisi var. Önemli bir takım dönmeyle relativist Lorentz grubunun anlaşılmasında bir teknik geliştiriyorlar. Yani onu bir alt gruba indirip orada bazı şeyleri çözüp sonra geri getiriyorlar. Doğru mu söyledim?
Poincaré grubunun aslında bir limiti. Işık hızı yani bildiğimiz Lorentz grubunu ışık hızında değil de yani eski Galilei'nin dediği gibi sonsuz hızda olsaydı.
Evet.
Galilei grubu çıkardı bundan. Evet. Onu tam fiziki olarak biliyoruz. Evet. Peki matematiksel olarak da Lorentz grubunun hakikaten bu Galilei grubuna döndüğünü görüyor muyuz? Bu beklenen bir şey ama biraz non-trivial şeyler çıkıyor buradan halledilmesi gereken. Ve üstelik bu sonradan başka yani grup teorisinde başlı başına bir yöntem haline
geldi. Bir teknik haline geldi.
Bir, evet ve başka şeyleri aydınlatıyor.
Daha arkada var. Kim acaba? Şevket Bey'e.
Erdal Bey'in doktora tezindeki araştırmasının ne olduğunu biliyor musun? Onu özetleyebilir misin diye soracağım.
Onu Cihan söyleyebilir. Evet. Ben şimdi hatırlayamıyorum.
Erdal Bey hayat boyunca bir matematiksel fizikçi olarak daha ziyade biraz da nötron transport teorisinde orada yaptığı şeyler de matematiksel. Fakat Caltech'te ilk doktorasını deneyleri açıklamaya yönelik bugün fenomenoloji dediğimiz bir şeyde çalışıyor. Ve o sırada çekirdeğin içerisinde protonları, nötronları bir arada neler tutuyor? Piyonlar biliniyor. Artı yüklü bir piyon, eksi yüklü bir piyon. Tahmin ediliyor ki bir de başka bir piyon daha var. Ama o da yüksüz. Yüksüz olunca da bunu gözlemesi çok zor. Bir de ömrü de çok kısa. Diğerlerinin milyarda biri kadar. Fakat bunun üzerinde çalışan birileri var, bir grup var. Erdal Bey de o grubun içerisinde. O piyon P0 denen parçacığın bozulmasılarından ortaya çıkan parçacıklar, orada bir takım sağanaklar çıkıyor. Çünkü P0 ilk önce iki fotona bölünüyor. Ondan sonra o iki foton başka bir şeyleri iyonize ediyor vesaire vesaire. Oradan ortada ilk başta bir P0 vardı. P artı ve P eksinin arasında diye bir şey çıkıyor. Ve onu gösterenlerden biri. Yani devrinde beklenen, ah işte tamam bu da yerine oturdu dedirten bir şey. Ve yani enteresan olan o sonradan yaptığı şeylerden tamamıyla ayrı bir şey.
Evet. Çok teşekkürler. Ben şimdi her zaman burada bir tane çerçeveli konferans afişi verilir. Ben bunu Sevinç Hanım'a takdim edeceğim.
İyi ki bilim akademisini kurmuşlar. Bunda biraz benim de galiba katkım olmuştu. Kendilerini yüreklendirmiştim. TÜBA dağılınca siz yeni bir çatı altında birleşin dedim. Çok da iyi olmuş, isabetli olmuş. Değil mi? Kurulalı 6 yıl mı oldu?
Evet.
2011 değil mi?
Kasım'da 6 yıl olacak.
Bravo. Çok iyi götürüyorsunuz bu işi. Umarım aynı hızla devam edersiniz. Ben birçok toplantılarına katıldım başlangıçta, sonuna doğru biraz ıskaladım ama.
Yeni mekanımız burası.
Evet, bilir. Gayet güzel. Küçük bir mekan. Evet. Doldurması kolay. Benim de sana küçük bir şeyim var. Anı hediyem var. Yani küçük dedim ama biraz görünüşü büyük ama kusura bakmazsan. Yani Erdal'ın katkısı olduğu için bu aslında uzay bilimleriyle ilgili değil de daha ziyade deniz bilimleriyle ilgili bir şey. 7 bir fosil bulmuştu bu arkadaşlar. MAREM projesi diye bir proje var. Onu destekliyoruz biz vakıf olarak. Her yıl iki şey yani dalış yaparak araştırma yapıyorlar ve de kitap halinde neşrediyorlar. Pek duyulmuyor ama çünkü sponsor bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Her seferinde yeni sponsor arayışına giriyoruz. Böyle bir krüstase nedir? Kabuklu buldular, keşfettiler. 2015 yılında sanırım. Ve bu dış dergilerde neşredildi. Ve buna da işte Erdal'ın adını verdiler.
Stenosoma.
İnonuey falan İnönü. Öyle bir şey.
Artus.
Bu fotoğraf o da krokisi. Çok teşekkür ederim. Şeyi asarsın.
Bilim Akademisi ofisi. Akademi. Yeni ofisimize.
Değişik denizden bir dalga. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bütün konuklara, Erdal İnönü'nün dostlarına. Burayı doldurdunuz tatil gününde. Eksik olmayın. Çok hepinizi sevgilerle kucaklıyorum. Sağlıklar dilerim. Sağ olun. Abiciğim.
Çok teşekkürler.